Ayrım 11.
Açıkçası yaşam sigortası psikolojisi klasik ekonomi politiğin itici güçlerinin tamamıyla dışındaydı. Mülk edinme isteği babalık duygularına son derece yakında bağlı olduğundan bu ekonomi politik psikolojiden de bağımsız değildi. Rivers tüm özel mülkiyetin aile duygusundan kaynaklandığını düşünecek kadar ileri gitmiştir. Sadece üreme mevsiminde toprakta özel mülkiyete sahip olan kuşlardan söz ediyor. Kanımcı insanların çoğunluğu çocukları olduğunda eski oranla çok daha fazla kazanma arzusu duyduklarını kabul edeceklerdir. Bu edimin en kaba şekliyle kendiliğinden ortaya çıktığını, bilinçaltından doğduğunu yani içgüdüsel olduğunu söylemek mümkündür. Bu açıdan ailenin insanoğlunun ekonomik gelişmesinde son derece büyük etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ve bu hala para biriktirebilme olanağına sahip zengin kişiler için önemli bir ögedir. Bu noktada baba ile oğul arasında ciddi bir anlaşmazlığın çıkması olasıdır. Gece gündüz çalışan bir adam haylaz oğluna tüm yaşamı boyunca çocuklarının çıkarları için köle gibi didindiğini söyleyecektir. Oğulsa bunun tam aksini babasının ölümünden sonra kendisine kalacak olan şefkatini yeğe tuttuğunu dile getirecektir. Oğul bunun da ötesinde oldukça doğru olarak babasının kente babaca sevgiyle değil alışkanlıkla gittiğini de ekleyecektir. Böylece oğul babasının bir düzenbaz olduğuna, babaysa oğlunun yaramazlığına inanacaklardır. Oğul gene de haksızdır, babasını tüm alışkanlıkları kalıplaşmış bir orta yaşlı olarak görmektedir. Onun kalıplaşan bu alışkanlıklarını belirleyen karmaşık, bilinçaltı güçlerini kavrayamamaktadır. Baba gençliğinde yoksulluğun acısını çekmiş ve ilk çocuğu doğduğunda içgüdüsü ona hiçbir çocuğun kendi çektiği acıları çekmeyeceğini yemin ettirmiş olabilir. Verilen böylesi bir karar önemli ve yaşamsaldır ve hiçbir tekrara gerek duymaksızın davranışı etkisi altına alacağı için bir daha bilinçli vurgulanması gerekmeyecektir. Ailenin hala büyük bir güç olmasının bir nedeni budur. Küçük bir çocuk için ana babasına ilişkin önemli yan onların kardeşleri dışında hiç kimseye göstermedikleri bir sevgiyi ona göstermeleridir. Bu bir yanı ile iyi bir yanı ile kötüdür. Ailenin çocuk üzerindeki ruhsal etkilerini bundan sonraki bölümde ele alacağım. Bu nedenle burada sadece kişiliğin oluşmasında bunun çok önemli bir unsur olduğunu ve ana babalarından uzakta yetiştirilen çocukların ister iyi olsunlar ister kötü normal çocuklardan farklı olduklarını söylemekle yetineceğim. Bir aristokratik toplumda ya da kişisel üstünlüğe izin veren tüm toplumlarda aile belli önemli kişilere göre tarihi sürekliliğin bir simgesidir. Gözlemler soyadı Darwin olanların doğumunda Snooks olarak değiştirilenleri oranla bilimsel alanda daha başarılı olduğunu göstermektedir. Eğer soyadlar erkek yerine kadından gelseydi bu tür etkilerin tıpkı bugünkü kadar güçlü olacağından eminim. Böylesi durumlarda soya çekimle çevrenin paylarını tam olarak saptayabilmek olanaksız ama Galton ve öğrencilerinin soya çekime yükledikleri olguda aile geleneğinin payının yüksek olduğuna hiç kuşkum yok. Samuel Butler'ın bilinçaltı bellek doktrinini bulmasına yol açan ve ona Neo Lamarck'ın soya çekim kuramını savundurtan şeyi aile geleneğinin etkisini örnek olarak verebiliriz. Buradaki neden Butler'ın ailesel nedenlerle Charles Darwin'e karşı çıkmaya kendisini zorunlu hissetmesiydi. Bilindiği kadarıyla büyük babası Darwin'in büyük babasıyla kavgalıymış. Babası da babasıyla böylece o da Darwin'le kavga etmeliydi. Darwin ve Butler'ın büyük babaları kötü huyludur ve bu gerçekten dolayı Shaw'ın Methuselah'ı bu haldedir. Gebelik önleyici şeylerin bulunduğu günümüzde çocuk yapma alışkanlığını koruması belki de ailenin en önemli yanıdır. Eğer bir baba çocuğu üzerinde mülkiyet duygusu taşımasaydı ve onunla kurabileceği bir duygusal bağ olasılığı bulunmasaydı, onu dünyaya getirmek için pek istekli olmayacaktı. Elbette ekonomik kurumlarımızdaki ufak bir değişimle sadece anneden oluşan ailelerin doğması olasıdır. Fakat ben cinsel namusluluğu göz ardı eden böylesi ailelerden şu anda söz etmiyorum. Sözünü ettiğim şu andaki çalışmamıza konu olan sürekli evliliklerdir. Çok geçmeden ki ben bunu pek olasılık dışı görmüyorum, zengin sınıflar dışında zenginliklerin sosyalizm tarafından yok edilmeyeceğini kabul edersek, baba tümüyle ortadan silinecektir. Bu durumda kadınlar çocuklarını babayla değil devletle paylaşacaklardır. Diledikleri kadar çocuk sahibi olabilecekler ve babaların hiçbir sorumluluğu bulunmayacak. Hele bir de anneler rastgele cinsel ilişkide bulunma eğilimindeyseler babalığı belirlemek imkansızlaşacaktır. Fakat bunun gerçekleşmesi insanların ruh hallerinde ve eylemlerinde bazılarının öngördüğünden de derin değişimler yaratacaktır. Bu etkinin iyi ya da kötü olacağına ilişkin bir şey söyleyemem. İnsanların yaşamındaki cinsel sevgi gibi önemli bir duygu ortadan kaldırılacaktır. cinsel birleşme alabildiğine değersiz kılınacak, ölümünden sonrasına ilişkin herhangi bir şeyin insanın ilgisini çekmesi oldukça zorlaştırılacaktır. Bu durum insanları daha az çalışır kılacak, muhtemelen onların çalışma yaşamından erken kopmalarına yol açacaktır. Tarihe karşı ilgiye ve tarihsel geleneklerin sürekliliği duygusunu azaltacaktır. Bunun yanında uygar insandaki o, renkli ırkların saldırılarından karısını ve çocuklarını koruma duygusunu yarattığı öfke gibi son derece vahşi ve ilkel duyguyu da yok edecektir. İnsanların savaşma eğilimlerini azaltacak ve büyük olasılıkla onları daha az açgözlü kılacaktır. İyi ve kötü etkiler arasında güçlükle bir denge sağlansa bile bunların uzun erimli ve derin olacağı ortadadır. Şu halde ne kadar süre devam edeceği şüpheli olmasına rağmen ataerkil aile halen önemini korumaktadır. Bölüm 14. Bireysel Ruh Bilimde Aile. Bu bölümde aile ilişkilerinin bireyin kişiliğini nasıl etkilediğini ele almak istiyorum. Bu konunun 3 başlığı bulunmaktadır. Çocuklar üzerindeki etki, anne üzerindeki etki ve baba üzerindeki etki. Elbette bu üçünü birbirinden ayırmak çok güçtür çünkü aile çok sıkı kaynaşmış bir birliktir ve ana babayı etkileyen her şeyin etkisi çocuklar üzerinde de hissedilir. Ben gene incelememi bu 3 başlığa böleceğim ve doğal olarak ailede herkes ana baba olmadan önce çocuk olduğuna göre çocukla işe başlayacağım. Eğer Freud'un söylediklerine inanacak olursak küçük çocuğun diğer aile fertlerine karşı beslediği duyguların yapısı korkunçtur. Erkek çocuk kendisine cinsel rakip olarak gördüğü babasından nefret eder. Annesine karşı duyduğu duygular gelenekçi ahlakta müthiş bir tiksinti uyandırmaktadır. Kız ve erkek kardeşlerinden de nefret eder. Zira onlar tümünün kendisine yönelmesini istediği anne ve babasının ilgilerinin bir bölümünü almaktadırlar. Daha sonraki günlerde bu karmaşık duyguların etkileri en hafifi eşcinsellikten, en kötüsü manyaklığa kadar son derece kötü ve çeşitli biçimlerde ortaya çıkacaktır. Bu Freudçu kuram beklenenden daha az dehşet vermiştir. Bu kurama inandıkları için profesörlerin işlerinden atıldıkları, bu doğrultuda hareket ettiği için kuşağının en iyilerinden birini, Homer Lane, İngiliz polisinin sınır dışı ettiği bir gerçektir. Fakat Hristiyanlığın çileciliğinin etkisiyle insanlar Freud'un çocukluktaki nefretleri sergilemesinden çok cinsiyet üzerine söylediklerinden alt üst olmuşlardır. Freud'un fikirlerinin doğruluğunu ya da yanlışlığı üzerine ön yargılı davranmaksızın çocukların duyguları üzerine bir karara varmalıyız. Baştan şunu itiraf etmeliyim ki son yıllarda küçük çocuklara ilişkin edindiğim deneyimler Freud'un kuramında sandığımdan büyük gerçekliğin bulunduğu görüşüne vardırdı beni. Gene de bunların işin sadece bir yanını sergilediği ve ana babanın bir parçacık sağduyusuyla kolayca önemlerini yitireceği kanısındayım. İşe Oidipus kompleksiyle başlayalım. Kuşkusuz bebekteki cinsiyet Freud'dan öncekilerin düşündüklerinden çok fazladır. Hatta bence ilk çocukluk dönemlerinde karşı cinsellik, heterosexuality, Freud'un yazdıklarından çıkartabileceklerimizden de fazladır. Aptal bir annenin kendisini oğlunun karşı cinsel duygularının merkezi yapması pek güç bir iş değildir ve eğer bu gerçekleşirse Freud'un işaret ettiği tüm kötü sonuçlar büyük bir olasılıkla doğacaktır. Bu durum eğer annenin cinsel yaşamı onda doygunluk yaratıyorsa daha az ortaya çıkar. Zira anne sadece büyüklerde araması gereken duygusal doygunluğu küçük oğlunda aramayacaktır. Katıksız ana baba iç tepisi yavrudan sevgi bekleme değil yavruya bakma iç tepisidir. Ve eğer kadın cinsel yaşamında mutluysa çocuğundan beklediği tüm uygunsuz duygusal yanıtlardan kendiliğinden çok daha iyi bir annedir. Hiçbir kadın mutluluğunun sürekli olacağından emin değildir ve mutsuzluk anlarında çocuklarından aşırı isteklerde bulunmaması için belli miktarda özdenetim gereklidir. Bu özdenetimi uygulamak pek güç bir iş değildir. Ne var ki önceleri özdenetime gereksinim olduğu bilinmiyordu ve anne sürekli çocuklarının üzerine titreyerek çocuklarını sevgiyle donattığını sanıyordu. Küçük çocukların karşı cinsellik duyuları başka çocuklarla birlikteyken doğal, sağlıklı ve masum biçimlerde ortaya çıkış yolları bulabilir. Bu oynadıkları oyunun bir parçası olarak gerçekleşir ve tüm oyunlarda olduğu gibi yetişkinlikteki edimlerinin ön adımını oluşturur. 3-4 yaşından sonra çocuk duygusal gelişimi için sadece kendinden küçük ya da büyük kız ve erkek kardeşler değil, her iki cinsten de kendi yaşıt arkadaşlar gereksinecektir. Bozulmamış çağdaş küçük aile ilk yıllardaki sağlıklı gelişme için son derece sınırlı ve kapalıdır. Fakat buradan çocukluk dünyasında bu ailenin istenmeyen bir şey olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Küçük çocuklarda istenmeyen sevgi türlerinin doğmasını sadece anneler neden olmaz, hizmetçi kızlar, dadılar ve daha sonraki yıllarda öğretmenler de aynı şekilde tehlikelidirler. İşin aslına bakılırsa bunlar genellikle cinsel açlık içinde olduklarından daha da tehlikeli olabilirler. Eğitim sorumlularına göre gençlerle ilgilenecek olanların mutsuz, yaşlı kızlar olması gerekmektedir. Bu görüş büyük bir psikolojik cahilliği sergilemektedir ve çocukların duygusal gelişmelerini yakından izleyen birisi tarafından göz ardı edilmemesi gerekir. Kardeşleri kıskanma son derece yaygındır ve bu kıskançlık daha sonraki yıllarda ufak tefek sinir bozukluklarına yol açabildiği gibi adam öldürme manisinin de nedeni olabilmektedir. Hafif kıskançlıklar bir yana konursa ana babalar ya da çocukların bakımlarından sorumlu olanlar kendi tavırlarını denetleme zahmetine azıcık katlanırlarsa bu durumdan kaçınmak pek zor olmayacaktır. Elbette taraf tutma olmamalıdır. Oyuncaklar, davranışlar ve ilgili konularında son derece titiz bir hakkaniyet uygulanmalıdır. Yeni bir kardeşin doğumunda diğerlerini, ana babalarının gözünde eski önemlerini yitirdikleri düşüncesine saplanmaktan kesinlikle korumalıdır. Ciddi kıskançlık durumlarının bu basit ilkelerin göz ardı edilmesiyle ortaya çıktığı görülebilir. Böylece çocuk üzerinde aile yaşamının etkisinin iyi olması istendiğinde yerine getirilmesi gereken belli koşullara geldik. Anne baba özellikle anne cinsel yaşamında mutlu kılınmalıdır. Ana babanın her ikisi de çocuklarıyla küçük yaşlarda uygun olmayan, yanıt isteyen duygusal ilişkilerden sakınmalıdırlar. Kız ve erkek kardeşler arasında bir ayrım yapılmamalı, tümüne tam bir eşitlik içinde davranılmalıdır. Ve 3-4 yaşlarından sonra çocuğun tüm dünyası ev olmamalı. Çocuk günün önemli bir bölümünü yaşıtların oluşturduğu bir toplulukta geçirmelidir. Bu koşullar uygulanırsa Freud'un sözünü ettiği kötü sonuçların gerçekleşmesi bence oldukça güçleşir. Diğer yanda eğer doğru bir ana baba sevgisi verilirse kuşkusuz bu çocuğun gelişmesine yardımcı olur. Annelerinden sıcak bir sevgi alamayan çocuklar zayıflayıp hırçınlaşırlar, seyrek de olsa kleptomaniye tutulurlar. Ana baba sevgisi bebeklerin bu tehlikeli dünyada kendilerini güvende hissetmelerini sağlar ve çevrelerini araştırıp deneyim kazanmada onları yürekli kılar. Çocuğun düşünsel yaşamı için kendini sıcak bir sevginin nesnesi olarak görmesi gereklidir. Zira içgüdüsel olarak çaresizliğini ve koruma gereksinimini ancak sevgiyle sağlayabileceğinin farkındadır. Çocuğun mutlu, açık ve korkusuz büyümesi için çevresinden belli sıcaklığa gereksinimi vardır ki bunu ana babasının dışında elde etmesi oldukça güçtür. Aklı başında ana babaların çocuklarına yapabilecekleri bir başka hizmet daha vardır ki yakın zamanlara kadar gerçekleştirilmesi oldukça güçtü. Bu hizmet çocuklara en uygun biçimde ana babalık ve cinsel gerçekler konusunda bilgi vermektir. Eğer çocuk seks annesiyle babası arasında kendisinin dünyaya gelmesini yol açan bir ilişki olarak öğrenirse, biyolojik amacına uygun en iyi biçimiyle kavramış olur. Eskiden çocuklar seksi bayağı şakaların konusu ve utanç verici hazların kaynağı olarak öğrenirlerdi. Gizli edep dışı konuşmalarda seksle bu ilk giriş daha sonraki cinsiyete ilişkin tüm konularda terbiyeli olmayı olanaksız kılmaktadır. Aile yaşamının tümüyle istenir olup olmadığına karar verirken kuşkusuz denebilecek öbür almışıkların neler olduğuna bakmalıyız. İki almışık var gibi görünüyor. Birincisi anaerkil aile, ikincisi yetimler yurdu gibi kamusal kurumlar. Bunlardan herhangi birini etkin kılmak önemli ekonomik değişiklikler gerektirir. Bunların gerçekleştirildiğini kabul edip çocukların ruhsal durumları üzerindeki etkilerine bakalım. İşe anaerkil aile ile başlayalım. Burada çocuğun tek bir ebeveyn tanıyacağını, kadının çocuk sahibi olmak istediği zaman çocuk yapabileceğini, bu işte babadan hiçbir ciddi rol oynamamasını istemeyeceğini ve her çocuk için aynı babayı seçmesinin zorunlu olmayacağını düşünebiliriz. Ekonomik düzenlemelerin yeterli olduğunu varsayarsak böylesi bir sistemden çocuk rahatsız olur mu? Babanın çocuklara sağladığı ruhsal yarar nedir? Bence babanın büyük yararı son değindiğimiz konuda yani cinsiyetin evlilik ve çocuk yapmakta olan ilişkisinin belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bebeğin ilk yılından sonra yaşamında hem dişi hem erkek görüntüsüyle ilişkiye geçmesi çok önemli kazanımlar sağlar. Özellikle erkek çocuklarda bunun düşünsel yönden önemi vardır. Bunun yanında kazanımın pek büyük olabileceğini de sanmıyorum. Babaları bebekken ölen çocuklar bilebildiğim kadarıyla diğerlerinden daha geri olmuyorlar. Kuşkusuz ideal baba hiç olmamasından çok daha iyidir ama babaların birçoğu ideal olmaktan öylesine uzaklar ki olmamaları belki de çocuklar için bir kazanımdır. Buraya kadar söylediklerimiz bugün geçerli olandan bir hayli farklı olduğunu varsaydığımız geleneklere dayanmaktadır. Çocuklar var olan bir düzene karşı çıkmaktan son derece rahatsız olurlar. Zira hiçbir şeyin çocuklara aykırı olmak duygusu kadar acı veremez. Bu yargı günümüz toplumunda boşanmaya uygulanabilir. İki bir ebeveyni olmasına alışan ve her ikisine birden bağlanan çocuk onları ayrılmış görünce tüm güven duygusunu yitirir. Böylesi koşullar bir takım fobilerin ve diğer sinirsel bozuklukların gelişmesine neden olur. Çocuk anne ve babanın her ikisine de bağlandıktan sonra ayrılmak son derece büyük bir sorumluluk altına girmektir. Bu nedenle çocuklar için babaların olmadığı bir toplumun ne kadar az olursa olsun ayrılmaların var olduğu bir toplumdan daha iyi olduğu kanısındayım. Çocukları babalarından olduğu gibi analarından da ayıran Platon'un önerisi üzerine söyleyecek pek bir şey yok. Yukarıda irdelediğimiz nedenlerden dolayı bence ana baba sevgisi çocuğun gelişmesi için temeldir. Ve bu sevgiyi ana babadan bir tanesinden almak kesinlikle ikisinden de almaktan çok daha iyidir. Bugün öncelikle ele aldığımız cinsel ahlakın bakış açısından önemli olan sorun babanın sağlayacağı yarardır. Bu konuda olumlu bir şey söylemek güçse de olumlu koşullarda babanın sağladığı yararlar vardır. Fakat olumsuz koşullarda kolayca zorbalık, kötü yüreklilik ve hırçınlık gibi huylara yol açarak yarardan çok zarar verir. Şu halde çocuk psikolojisi açısından babanın durumu pek güçlü değildir. Bugün var olduğu biçimiyle ailenin anne psikolojisi üzerindeki önemini belirlemek son derece güçtür. Kanımca gebelik ve emzirme döneminde çoğunlukla kadın erkek tarafından korunmaya içgüdüsel bir istek duyar. Hiç kuşkusuz bu duygu antropoid maymunlardan gelmektedir. Bugünün acımasız dünyasında bu korunmadan yoksun kalan kadın gereksiz yere hırçın ve ukala olma eğilimi taşıyor. Gene de bu duygular bir parça içgüdüseldir. Bu eğer devlet anneye ve bebeğe hamileyken ve lohu salığında gereken bakımı sağlarsa büyük oranda azalır ve bazı durumlarda ortadan kalkar. Bence babanın evdeki yerinin yıkılmasıyla kadının uğradığı en büyük zarar erkek cinsle olan ilişkilerindeki içgüdüselliğin ve ciddiliğin azalmasıdır. İnsanoğlu öylesine yaratılmıştır ki her iki cinsiyetin de diğerinden öğreneceği bir dolu şey vardır ve duygusal bile olsa salt cinsel ilişki bu dersler için yeterli değildir. Çocukların yetiştirilme işindeki ciddi işbirliği ve uzun yılları içeren bir birliktelik, erkeğin çocuklarına karşı hiçbir sorumluluk duymaması durumundan çok daha önemli ve iki tarafı da zenginleştiren bir ilişki doğurur. Tam bir feminist ortamda yaşayan ya da erkeklerle uçarı ilişkiler kuran annelerin birkaç istisna dışında çocuklarının duygusal eğitiminde mutlu bir evliliği olan ve her evrede kocasıyla işbirliği yapan anneler kadar başarılı olabileceklerini sanmıyorum. Buna karşıt birçok görüş öne sürülebilir. Eğer bir kadın evliliğinde gerçekten mutsuzsa ki buna pek az rastlanmaktadır, mutsuzluğunu çocuklarına karşı doğru duygusal bir denge sağlamasını güçleştirir. Bu gibi durumlarda kuşkusuz babadan ayrılarak daha iyi anne olabilir. Böylece tamamıyla saçma bir sonuca yönlendirilmekteyiz. Mutlu evlilikler iyidir, mutsuz evliliklerse kötü. Bireysel ruh bilimde aile ilişkilerinin baba üzerindeki etkileri en önemli sorundur. Şu ana kadar fırsat düştükçe babalığın önemini ve duygusal sonuçlarını tekrarladık. Eski tarihi çağlarda ataerkil ailenin gelişmesinde ve kadının köleleştirilmesinde bunun ne rol oynadığını gördük. Bundan babalık duygusunun ne kadar güçlü olması gerektiği yargısına varabiliriz. Nedenlerini çıkarmak kolay olmasa da yüksek uygarlık düzeyindeki toplumlarda babalık diğerlerine göre pek güçlü değildir. Üst sınıf Romalıların bu duyguya imparatorluk zamanında son verdikleri görülmektedir. Günümüzde ise birçok aydın kişi bu duygudan hemen hemen yoksundur. Ama hala en uygar toplumlarda bile insanların büyük çoğunluğu bu duyguyu taşımaktadır. Erkekler cinsel istekten çok bu nedenle evlenmektedirler. Zira evlenmeden de cinsel doygunluk elde etmeleri pek güç değildir. Çocuk sahibi olma isteğinin kadınlar arasında erkeklerden daha yaygın olduğuna ilişkin bir kuram vardır. Benim kişisel kanıma göre durum tam tersidir. Çağdaş evliliklerin büyük bir bölümünde çocuklar kadın açısından erkeğin isteğini boyun eğmidir. Kadın ne de olsa çocuğu dünyaya getirmek için doğum ağrılarıyla, acılarla ve güzelliğini yitirme olasılığıyla yüz yüze gelmekte, erkekse bu sıkıntıların dışında kalmaktadır. Erkeğin ailesini sınırlamak istemesinin nedeni genellikle ekonomiktir ve aynı neden kadın için de söz konusudur. Ama kadının ayrıca kendi özel nedenleri de vardır. İş güç sahibi adamların bir aileyi sınıflarının gerekli gördüğü düzeyde eğitmeye kalktığında maddi olanaklarını yitireceklerini düşünürsek erkeklerin çocuklara karşı duydukları isteğin gücü açıklık kazanır.